Ayrım 3, Titanic, Clive Cussler, sayfa 25. 4. Bölüm. Albay Andrei Pavlov, Amerikan filmlerinde görülen Rus istihbarat subaylarına hiç benzemiyordu. Boğa gibi güçlü kuvvetli, geniş omuzlu ve kafası tıraş edilmiş bir adam değildi. Tam aksine normal boylu, güzel vücutlu, yakışıklı bir adamdı. Saç tıraşı ve ince bıyıkları modaya uygundu. Portakal rengi İtalyan yapımı spor otomobili ve Moskova nehrine bakan mükemmel döşeli güzel apartman dairesi, Sovyet Deniz Kuvvetleri istihbarat dairesindeki üstleri pek hoşuna gitmiyordu. Fakat Pavlov'un istihbarat teşkilatındaki yüksek pozisyonunu da kimse sarsamıyordu. Donanmanın en parlak istihbarat subayı olarak ün yapmıştı ve ayrıca babasının da Komünist Partisi'nin 12. güçlü adamı olması onun yerini iyice sağlamlaştırmıştı. Çakmağını çıkarıp bir Winston sigara yaktı ve kadehini Bombay Gin'i ile doldurdu. Sonra koltuğuna oturup arkasına yaslandı ve yardımcısı Teğmen Pavel Marganin'in getirdiği istihbarat dosyalarını okumaya başladı. Marganin sakin bir sesle, "Özür dilerim efendim," dedi. "Ama şu batı özentilerine neden bu kadar meraklısınız bir türlü anlamıyorum doğrusu." Pavlov başını dosyadan kaldırdı ve ona küçümseyen bakışlarla baktı. "Sen de birçok meslektaşın gibi dünyadan habersiz yaşıyorsun işte. Ben bir Amerikalı gibi düşünür, bir İngiliz gibi içer, bir İtalyan gibi araba kullanır ve bir Fransız gibi yaşarım. Neden biliyor musun Teğmen?"
Marganin hafifçe kızardı ve "Hayır efendim" diye mırıldandı.
"Tüm bunları düşmanımı tanımak için yapıyorum Marganin. Burada kilit nokta düşmanını onun seni tanımasından daha iyi tanımaktır. Bunu başarabilirsen her zaman onun önünde olursun."
"Bunu yoldaş Nevşetski mi söylemiş efendim?"
Pavlov karşısındaki aptalla ne yapacağını bilemiyormuş gibi omuzlarını silkerek, "Hayır benim salak yardımcım," dedi. "Hristiyan İncil'ini dinamitlemeye çalışıyorum." Sigarasından derin bir nefes çekip dumanını savurdu ve sonra cin kadehinden bir yudum aldı. "Batılıların yaşam tarzlarını incelemelisin. Onlardan bir şeyler öğrenmezsek davayı kaybederiz." Tekrar dosyalara döndü. "Şimdi tüm bu dosyalar neden buraya gönderilmiş?"
"Çünkü olay kıyılarımıza yakın bir yerde olmuş efendim."
Pavlov ikinci dosyayı açtı. "Bu olay ne?" diye sordu.
"Fazla bilgi yok. Novaya Zemlya'nın kuzey adasında bir asker köpeğiyle devriye gezerken kaybolmuş."
"Tamam da bunda istihbaratı ilgilendirecek ne var ki? Novaya Zemlya kıraç bir topraktır. Modası geçmiş bir füze istasyonu, bir karakol ve birkaç balıkçıdan başka bir şey yoktur orada. Onun yüzlerce mil yakınında bile gizli bir tesisimiz yok. O adada köpekli bir askeri dolaştırmak bile saçmalık bence."
"Batılılar da hiç kuşkusuz böyle düşünüp oraya hiçbir zaman bir ajan göndermezler tabii."
Pavlov gözlerini tavana dikti, parmaklarıyla masada tempo tutmaya başladı. "Bir ajan mı?" diye sordu. "Orada hiçbir şey yok. Askeri açıdan önemli hiçbir şey yok. Ama yine de..." Birden durdu ve önündeki interkomun düğmesine bastı. "Bana son 2 günlük Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi gemi hareketlerini getirin." Marganin kaşlarını kaldırıp merakla komutanına baktı. "Novaya Zemlya yakınlarına bir oşinografi gemisi gönderebileceklerini hiç sanmıyorum efendim. Orası bizim karasularımızın içindedir."
Pavlov içini çekti.
"Evet ama Barents Denizi bize ait değil," dedi. "Orası uluslararası sulardır." Kahverengi bir elbise giymiş, sarışın ve güzel bir sekreter gelip elindeki dosyayı Pavlov'a uzattı ve sonra yavaşça uzaklaşıp kapıyı sessizce kapadı. Pavlov dosyayı açıp içindeki kağıtları biraz karıştırdı ve birkaç saniyede aradığını buldu. "İşte burada. First Attempt adlı Numa gemisi. Son olarak bizim balıkçı gemilerimizden biri tarafından Franz Josef arazisinin 325 deniz mili güneybatısında görülmüş."
"Marganin, orası da Novaya Zemlya'ya yakındır," dedi.
Pavlov garip şey diye mırıldandı. "ABD Oşinografi Gemi Operasyonları programına göre First Attempt o tarihlerde Kuzey Carolina sahilleri açıklarında plankton etütleri yapmak üzere görevlendirilmiş."
Cin kadehini ağzına götürüp dikti ve yeni bir sigara yaktı.
"Çok garip bir durum bu."
"Marganin, bunun ne anlamı olabilir acaba?" diye sordu. Bana göre Novaya Zemlya'daki karakol askerini ve köpeği öldürdüler ve bunu yapan ajan da kaçıp First Attempt gemisine sığındı. Numa araştırma gemisinin planlandığı yere gitmeyip de bizim sularımıza gelmesi bir şeylerin olduğunu gösteriyor ama ne?
Acaba neyin peşindeler?
Prevlov koltuğuna yaslandı ve bıyığıyla oynamaya başladı.
Buna ben de bilmiyorum. Hemen söyle, olayın geçtiği zamana denk düşen uydu fotoğraflarını büyütüp buraya göndersinler.
Teğmen Margarin büyütülmüş uydu fotoğraflarını ve güçlü bir büyüteci Pravlov'un masasına getirdiğinde hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı.
Bunu iyi düşündünüz efendim. Burada ilginç bir şeyler var gibi.
Pravlov resimleri dikkatle inceledi ve sonra bu gemide anormal bir şey yok ki diye söylendi. Tipik bir araştırma gemisi işte. Görünürde hiçbir askeri hedef bulma ekipmanı yok.
Margarin geniş açıdan çekilmiş ve gemiyi sadece minik bir nokta gibi gösteren resmi işaret etti.
Sağ üst köşede gemiden yaklaşık 2000 metre mesafede görünen şu minicik noktayı görüyor musunuz albayım?
Prevlov elindeki güçlü büyüteci o minik noktanın üzerine getirdi ve yarım dakika kadar inceledi.
Bir helikopter.
Evet efendim. Fotoğrafların büyütülmeleri bu yüzden gecikti zaten. Biraz düşündüm ve izin vereceğinizi tahmin ederek size danışmadan resimleri bölüm R'ye götürüp incelettirdim.
Ne dediler? Herhalde bizim ordu karakol helikopterlerinden biri.
Hayır albayım, değil.
Prevlov kaşlarını kaldırıp ona baktı.
Yoksa helikopterin Amerikan gemisine ait olduğunu mu ima ediyorsun?
Arkadaşlar öyle düşünüyorlar albayım diye konuştu.
Margarin kumandanın önüne iki resim daha koydu.
Başka bir uydudan daha önce alınmış bazı fotoğrafları da incelediler. Bunları kıyaslama yoluyla incelerseniz helikopterin Novaya Zemlya'dan First Attempt isimli gemiye doğru uçtuğunu anlarsınız. Bizimkilerin tahminlerine göre helikopterin uçuş irtifağı yaklaşık 3 metre ve sürati de 15 deniz milinden daha düşük olabilirmiş.
Pravlo bizim radarlardan kaçmak için dedi.
Margarin Amerika'daki ajanlarımızı uyaralım mı albayım diye sordu.
Hayır, henüz değil. Amerikalıların neyin peşinde olduklarını kesin olarak öğrenmeden ajanlarımızın gizli kimliklerini riske atmayalım.
Albay fotoğrafları düzeltip tekrar dosyaya yerleştirdi ve Omega marka saatine baktı.
Baleye gitmeden önce ancak birkaç lokma atıştıracak kadar vaktim var dedi. Başka bir şey var mıydı Teğmen?
Sadece Lorelei akıntısı sürükleme araştırması albayım. Amerikan araştırma denizaltısı. En son Dakar açıklarında 15 bin feet derinlikte çalışıyor şeklinde rapor edilmiş.
Pravlov ayağa kalkıp dosyayı koltuğunun altına sıkıştırdı.
Vakit bulursam incelerim onu da. Bunda deniz güvenliğini ilgilendirecek bir şeyler olabileceğini pek sanmıyorum. Ama raporda ilginç şeyler olabilir. Bu Amerikalılar garip ve harika projeler üretiyorlar doğrusu.
5. bölüm. Dana Allah kahretsin, Allah kahretsin diye içini çekti. Gözlerimin çevresindeki kırışıklığa bak. Tuvalet masasına oturmuş aynada kendi yüzünü inceliyordu. Seagram karısının arkasına yaklaştı ve saçlarını kaldırıp çıplak ensesini öptü.
Daha yaşın 31 ve sen şimdiden yaşlılıktan söz ediyorsun.
Genç kadın aynadan kocasına baktı. Artık ender olarak rastladığı onun bu sevgi dolu davranışına şaşırmıştı.
Siz erkekler şanslısınız, böyle sorunlarınız yok.
Erkekler de yaşlanır ve onların da gözlerinin çevresinde kırışıklıklar olur. Erkeklerin suratlarının kırış kırış olmadığını kim söylemiş?
Aradaki fark sizin bunu umursamamanız.
Biz kaçınılmaz olanı kabule daha yatkınız da ondan dedi Seagram gülerek. Söz kaçınılmaza gelince söyle bakalım bana, ne zaman anne olacaksın sen?
Dana Allah kahretsin seni diye bağırdı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi dedi.
Elindeki saç fırçasını tuvalet masasına fırlatıp üzerinde muntazam bir şekilde duran şişeleri devirdi.
Bunu binlerce kez konuştuk seninle. Hamile kalmak istemiyorum. Günde 10 kez çocuk bezleriyle uğraşmak istemiyorum. Bırak dünyayı başkaları kalabalıklaştırsın. Amipler gibi ruhumu bölüştürerek çoğaltmak istemiyorum.
Bu nedenlerden hepsi de uydurma şeyler. Bunlara sen de inanmıyorsun.
Genç kadın aynaya döndü ve sesini çıkarmadı.
Seagram, bir bebek bizi kurtarabilir Dana diye mırıldandı.
Dana başını ellerinin arasına aldı.
Sen nasıl o müthiş projenden vazgeçmiyorsan ben de mesleğimden vazgeçmeyeceğim.
Kocası onun saçlarını okşarken aynadan baktı ve "Baban sen 10 yaşındayken ailesini terk etmiş bir alkolik" diye konuştu. "Annen bir barda çalışıyor ve biraz daha içki parası kazanmak için eve erkek getiriyordu. Sana ve erkek kardeşine hayvan muamelesi yapıyorlardı ve uygun yaşa gelir gelmez ev dediğiniz o çöplükten kaçtınız ikiniz de. Erkek kardeşin haydut oldu, içki satan yerleri, benzin istasyonlarını soymaya başladı. Sonra da adı bir cinayete karıştı ve ömür boyu hapis cezasıyla San Quentin'e girdi. Günde 18 saat çalışıp koleji ve üniversiteyi bitirmeyi başardığın için seninle gurur duyuyorum. Evet, korkunç bir çocukluk geçirdiğin için bebek istemiyorsun Dana. Ama şunu anlaman lazım. Korkuların gelecekle değil, geçmişinle ilgili. Bir erkek ya da kız çocuğun yaşama getireceği mutluluğu inkar edemezsin." Dana konuşmadan dinledi ve sonra ellerini sallayıp konuşmanın bittiğini bildiren bir hareket yaptı. Mesele kapanmıştı ve bir daha tekrarlanmasını istemediğini açıkça belli ediyordu. Seagram duştan çıktığında Dana boy aynasının önüne geçmiş vücudunu inceliyordu. Üzerine giydiği ve tüm vücut hatlarını belli eden ince elbiseyi omuzlarının bir hareketiyle yere indirmişti. Bol iç gömleğinden göğüslerinin hemen hemen tamamı görünüyordu. "Biraz acele etsen iyi olacak," dedi Dana sanki hiçbir tartışma olmamış gibi. "Başkanı bekletmek ayıp olur," dedi. "Orada 200 kişiden fazla insan olacak Dana. Kimse geciktiğimizi fark etmeyecektir, inan bana."
"Dana, bu beni ilgilendirmez," dedi somurtarak. "Beyaz Saray'a her zaman davet edilmiyoruz değil mi? En azından zamanında giderek iyi bir izlenim bırakmak isterim."
Seagram bir iç çekişten sonra papyon kravatını bağladı ve gömlek manşetlerine kol düğmelerini takmaya başladı. Aslında böyle resmi partilere gitmekten tiksiniyordu. Washington'ın sosyal etkinlikleri kafasına göre değildi ama Dana'nın bundan büyük bir zevk alacağına emindi. Ayakkabılarını bağlayıp parlattı ve saçını taradıktan sonra salona geçti. Dana divana oturmuş dosyaları inceliyordu. Evrak çantasını sehpanın üzerine açık olarak bırakmıştı. Kağıtlara öylesine dalmıştı ki kocasının içeriye girdiğini bile fark etmedi.
"Hadi ben hazırım."
Genç kadın "bir dakika" diye mırıldandı. "Hemen geliyorum. Lütfen etolümü dolaptan alır mısın?"
"Yazın ortasındayız Dana. Bu sıcakta boynuna kürk etol mü takacaksın?"
Dana gözündeki yakın gözlüğünü çıkarttı ve "En azından birimiz biraz klas görünmeliyiz değil mi?"
Seagram hole çıkıp telefonu aldı ve birkaç numara çevirdi. Mel Donner ilk çalışta hemen karşısına çıkmıştı.
"Buyurun, ben Donner."
"Seagram, bir haber var mı?" diye sordu.
"First attempt mi?"
"Koplin'i alacak. Numa gemisi bu değil mi?"
"Evet, gemi 5 gün önce Oslo'dan geçip gitmiş."
"Aman tanrım, neden ama? Koplin o gemiden ayrılıp bir yolcu uçağıyla Amerika'ya dönecekti. İşi öyle planlamıştık."
"Bu konuda hiçbir bilgi yok. Senin verdiğin talimat nedeniyle geminin telsizi de çalıştırılmıyor."
"Bu iş iyi görünmüyor."
"Evet, planlandığı gibi gitmediği kesin."
"Ben saat 11'e kadar başkanın partisinde olacağım. Bir şey duyarsan hemen beni ara, tamam mı?"
"Bana güvenebilirsin. Eğlenmene bak."
Seagram telefonu kapatırken Dana salondan çıktı ve kocasının yüzündeki düşünceli ifadeyi gördü. "Haberler kötü mü?" diye sordu.
"Henüz emin değilim."
Genç kadın kocasının yanağından öptü. "Keşke normal insanlar gibi yaşayabilseydik de sen de bana sorunlarını anlatabilseydin," dedi. Seagram karısının ellerini sıktı ve "Bunu ben de isterdim," dedi.
Dana, "Hükümet sırları can sıkıcı şeylerdir," derken masum bir ifadeyle gülümsüyordu.
Kocasının öylece durup kendisine baktığını görünce
ne oluyor?" diye sordu. "Hala bir centilmen olmak istemiyor musun yani?"
"Oh, özür dilerim, unuttum canım."
Seagram hemen koşup dolaptan etoli aldı ve onun omuzlarına koydu. "Seni hep ihmal ediyorum ve bu bende kötü bir alışkanlık haline geldi." Dana muzip bir gülüşle onun yüzüne baktı ve "Bu yüzden şafakta idam edileceksin," dedi.
Seagram içinden "Koplin, Novaya Zemlya ya da işi beceremediyse gerçekten de idam edilebilirim" diye düşünmekten kendini alamadı.
6. Bölüm. Seagram'ler doğu odasına doğru uzayan kuyruğun sonuna geçip ev sahiplerine doğru ağır ağır ilerlemeye başladılar. Dana daha önce de Beyaz Saray'a gelmişti ama burası onu hala heyecanlandırıyordu. Başkan tüm yakışıklılığıyla misafirlerini kabul edip hoş geldiniz diyor ve gülümseyerek ellerini sıkıyordu. 50 yaşını geçeli fazla olmamıştı ve çok seksi bir erkekti. Yanında ev sahipliği yapmak için duran kadın zengin akrabası Ashley Fleming'di. Kadın Washington'ın en çekici ve entelektüel dulu olarak kabul ediliyordu. Dana birden Allah kahretsin diye söylendi. Seagram şaşırmıştı. Ne var yine, sorun ne? Başkanın yanında duran şu kadın. O kadın Ashley Fleming canım. Dana kocasının arkasına saklanmaya çalışarak bunu ben de biliyorum diye fısıldadı. Onun elbisesine baksana. Seagram önce ne olduğunu anlayamadı. Fakat durumu fark edince kendini tutamayıp bir kahkaha patlattı. Aman tanrım, ikinizde de aynı giysi var. Gülünecek bir şey değil bu, korkunç bir durum. Sen nereden aldın bu elbiseyi? Annette Jones'tan ödünç aldım. Hani şu sokağın karşısındaki lezbiyen model mi? Evet, elbiseyi ona modacı Claude Dorsini vermiş. Seagram karısının elini tuttu ve boş ver dedi. Karımın zevk sahibi olduğunu anladım işte, bu bana yeter. Dana'nın cevap vermesine fırsat kalmadan sıra ilerledi ve kendilerini birden başkanın önünde buluverdiler. Başkan gülümseyerek elini uzattı. Seni gördüğüme sevindim Jean dedi. Davetiniz için teşekkürler Sayın Başkan. Karımı tanıyorsunuz. Başkan gözleriyle Dana'yı inceledi ve bakışları göğüslerinin görünen kısmına takıldı. Tabii tanıyorum. Çok şanslı adamsın Jean. Güzel bir karın var. Sonra eğildi ve Dana'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Dana'nın gözleri fal taşı gibi açıldı ve yüzü kıpkırmızı oldu. Başkan birden doğruldu ve ben de sizlere güzel ev sahiben Bayan Ashley Fleming'i tanıştırayım dedi. Ashley, Bay ve Bayan Seagram. Seagram sonunda sizinle tanışmak büyük bir zevk Bayan Fleming diye mırıldandı. Sanki bir duvarla konuşuyordu. Ashley Fleming'in gözleri Dana'nın elbisesini parçalamakla meşguldü. Öyle görünüyor ki Bayan Seagram dedi Ashley sevimli bir sesle, ikimizden biri yarın ilk iş kendine yeni bir terzi arayacak. Dana masum bir tavırla, oh ben terzimi değiştiremem diyerek gülümsedi. Çocukluğumdan beri elbiselerimi hep Jacques Pinney diker. Ashley Fleming kaşlarını kaldırıp soran gözlerle ona baktı. Jacques Pinney mi? Bu ismi ilk kez duyuyorum. Dana gülümseyerek, o daha çok J.C. Penney adındaki ucuzluk mağazasıyla tanınır hanımefendi. Kentteki mağazasında gelecek ay indirimli satışlar başlıyor. İsterseniz birlikte alışveriş yapabiliriz. Çok eğlenceli olacağından eminim. Böylece aynı elbiseleri de almamış oluruz değil mi dedi. Ashley Fleming'in yüzü öfkeyle kızararken başkanı da öksürük nöbeti tutmuştu. Seagram bir şeyler mırıldandı ve karısının kolundan tutup onu kalabalığın arasına doğru götürdü. Bunu yapmak zorunda mıydın Tanrı aşkına? Kendimi alamadım. Kadın fahişenin teki. Sonra Dana kocasına şaşkınlıkla baktı. Gördün değil mi bana asıldı. ABD başkanı bana resmen asıldı. Warren G. Harding ve John F. Kennedy'nin de çapkın oldukları söylenir. Bu da onlar gibi biri işte, ne de olsa bir insan. Zampara bir başkan. İğrenç bir şey bu. Seagram gülümsedi. Gidip onu azarlayacak mısın? Saçmalama Jean. O sırada yanlarına yaklaşan kısa boylu, kızıl saçlı, lacivert smokinli bir adamın ''Savaşa ben de katılabilir miyim acaba?'' demesiyle irkildiler. Adamın kısa ve düzgün kesilmiş bir sakalı vardı ve ela gözlerinde muzip parıltılarla onlara bakıyordu. Sesi Seagram'a yabancı gelmemişti ama yüzünü bir türlü çıkaramıyordu. Seagram ''Bu savaşta hangi tarafa katılacağımıza bağlı'' dedi. Adam karınızın kadın hakları hareketinin etkili bir militanı olduğunu düşünürse kocanın tarafını tutmam daha iyi olur diyerek güldü. Dana'yı tanıyor musunuz? Tanımam gerekir, onun patronuyum. Seagram birden toparlandı ve şaşkın bir tavırla o halde siz... Dana gülerek araya girdi. Bu bey Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanı Amiral James Sandecker. Amiral, size kolayca şaşıran bir adam olan kocamı tanıştırayım. İşte bu benim kocam Jean. Seagram elini uzattı. Sizinle tanışmak benim için bir şeref amiral dedi. Bize yaptığınız iyilik için size şahsen teşekkür etme fırsatını bekliyordum ben de. Dana şaşırmıştı. Tanışıyor musunuz? Sandecker evet anlamında başını salladı. Ama sadece telefonda konuştuk. Yüz yüze gelmemiştik hiç. Dana iki adamın koluna girdi. Demek en değer verdiğim iki kişi benim arkamdan dolaplar çeviriyor öyle mi diyerek onların yüzüne baktı. Seagram Sandeker'in gözlerine bakarken, bir ara amiralden telefonla bazı bilgiler istemiştim, hepsi bu canım diye konuştu. Sandeker Dana'nın elini hafifçe vurdu. Şu ihtiyara bir bardak viski getir de biraz sevindir bari, hadi kızım dedi. Genç kadın bir an tereddüt etti, sonra amirali yanağından hafifçe öptü ve kalabalığın arasına dalıp bara doğru yürüdü. Seagram gülerek, ''Kadınlarla aranız iyi amiralim'' dedi. ''O içkiyi ben isteseydim suratıma tükürürdü.'' Sandeker güldü. ''Onun maaşını ben ödüyorum'' dedi. ''Sen değil.'' Beraberce balkona çıktılar ve Seagram bir sigara yakarken amiral de kocaman Churchillvari bir proyu tüttürmeye başladı. Büyük balkonda bir süre yürüdüler ve kimsenin olmadığı sessiz bir köşede durdular. Seagram hafif bir sesle ''First attempt'ten haber aldınız mı?'' diye sordu. ''Gemi bugün öğleden sonra bizim saatimizde 13'te Firth of Clyde'daki donanma denizaltı üssüne yanaştı.''
''Yani oraya geleli neredeyse 8 saat olmuş. Neden haberim yok?''
''Senin talimatın uygulanıyor'' derken Sandeker'ın sesi oldukça soğuktu. ''Ajanınız Amerikan topraklarına ayak basıncaya kadar geminin telsizinin sessiz kalmasını sen istemedin mi?''
''Peki siz nasıl?''
''Bana haberi donanmadan eski bir arkadaşım verdi. Yarım saat kadar önce telefon etti ve büyük bir öfkeyle gemi kaptanının izinsiz olarak üste girme cesaretini nereden aldığını sordu.''
Seagram, anlamadığım şeyler oluyor diye homurdandı. ''Geminizin Oslo'da durması ve adamınızı orada bırakması gerekiyordu. İskoçya'da ne işi var o geminin?''
Amiral Sandeker sert bir ifadeyle Seagram'a baktı. ''Bir şeyi açıklığa kavuşturalım Bay Seagram'' dedi. ''Numa ne CIA, ne FBI ve ne de benzeri istihbarat örgütlerinin emrindedir. Ve ben de sizler komünist topraklarında casusluk oyunu oynayacaksınız diye adamlarımın hayatlarını tehlikeye atamam. Bizim işimiz denizlerde oşinografi çalışmaları yapmaktır. Bundan sonra James Bond'çuluk oynamak istediğinde kendine donanma ya da sahil muhafazadan yardımcı ara. Başkana gidip de benim gemilerimden birini sakın bir daha isteme, tamam mı?''
''Size sıkıntı verdimse özür dilerim amiral. Ben sadece işimi yapmak için yardım istemiştim, hepsi bu. Durumumu anlamalısınız.''
Amiralin yüz ifadesi biraz yumuşamıştı. ''Anlamak isterim tabii. Ama bana güvenip neyin peşinde olduğunuzu söyleseydiniz işler çok daha kolay olurdu.'' Seagram başını yana çevirdi.
''Özür dilerim'' diye mırıldandı.
''Pekala, özrün kabul edildi'' dedi Sandeker.
''Peki ama First Attempt sence neden Oslo'da durmamış?'' diye sordu Seagram.
''Benim tahminime göre sizin ajan Oslo'dan normal bir yolcu uçağıyla ayrılmanın tehlikeli olacağını düşünmüş olabilir. Askeri bir uçakla gelmenin daha garantili olacağına karar vermiştir belki. Bizim Firth of Clyde'daki nükleer denizaltı üssümüz bir askeri havaalanına yakın olan yerde ve ajan da gemi kaptanına oraya gitmek istediğini söylemiş olabilir.''
''Umarım haklısınızdır. Ama nedeni ne olursa olsun planımızın dışına çıkılmış olması bazı sorunlar olduğunu gösteriyor.''
Sandeker başını çevirince Dana'nın elinde içki bardağıyla balkon kapısında durduğunu gördü. Genç kadın onları arıyordu. Amiral elini ona doğru salladı ve Dana onları görüp gülümseyerek yaklaştı. ''Şanslı adamsın Seagram, çok zeki ve güzel bir karın var.'' O sırada aniden ortaya çıkan Mel Donner, Dana'nın yanından hızlı adımlarla geçti ve onların yanına geldi. Sandeker'dan özür dileyerek Seagram'a hafif bir sesle, ''20 dakika önce bir donanma uçağı Sid Copley'ni getirdi'' dedi. ''Adamı hemen Walter Reed Hastanesi'ne götürdüler.''
''Hastaneye mi, neden?''
''Ağır yaralıymış, silahla vurulmuş.''
Seagram ''Aman tanrım'' diye mırıldandı.
''Araba bekliyor, 15 dakikada orada olabiliriz.''
''Pekala, biraz bekle.''
Seagram amirale karısının eve dönmesine yardımcı olmasını ve başkana da acil bir durum nedeniyle gittiğini söylemesini rica etti. Sonra Donner'la birlikte oradan ayrıldı ve hızlı adımlarla arabaya doğru yürüdü. 3. ayrımın sonu. Sayfa 36.